Ayrım 2, sayfa 19. Son esir, James Clavell. Albay Brent, benim üzerimdekilere bak diyordu. Duygularımı sen de tahmin ediyorsundur, bu giysiler yüzünden. Kral yanıtlamadı. Bu senin sorunun diye düşünüyordu. Sen kendine bak, ben de kendime bakarım. Albayın sırtındakiler herhangi bir yerlinin giydiklerinden farksızdı. Göğsünün hemen altından bir peştemal sarmış, iğnelemişti. Altında da bir şey yoktu mutlaka. Changi'de tek don giyen kraldı. 6 tane donu vardı. Albay Brent sabırsızlıkla, benim bile ayakkabılarını kıskandığımı biliyorsun herhalde dedi. Ben bu garip şeylerle dolaşmak zorundayken. Tahta takunyalar vardı ayağında. Biçimsiz tahtaların üzerine takılmış hasır bantlar. Kral, bilmiyorum efendim dedi. Bir subayın kulağına yabancı olmayan, itaat etmiş olmak için mırıldanmış sözlerdi bunlar. Öyle öyle. Albay Brent Gray'e döndü. Sanırım ondan özür dilemem gerekiyor. Tehdit etmen çok yanlıştı. Adil olmak gerekir değil mi Gray ha? Yüzünde biriken terleri sildi yine. Gray dudaklarının ucuna dek gelen küfürleri zor zapt etti. Özür dilerim. Sözler ağzından hafif sesle ve yine de keskin çıkmıştı. Kral gülümsemesini zor tuttu. Çok iyi. Albay Brent memnun başını salladı. Gidebilirsin. Ama böyle giyinerek başına bela aradığını biliyorsun umarım. Her şeyden sorumlu sen olacaksın bu gidişte. Kral terbiyeli bir selam verdi albaya. Teşekkür ederim efendim. Yürüyüp dışarı çıktı ve kızgın güneşin altında derin bir soluk aldı. Kendi kendine bir kez daha küfretti. Hey tanrım, o kadar yakınlaşmıştı ki neredeyse yumruğu patlatacaktı Gray'a. O zaman da bu manyağı dövdü diye ona manyak diyeceklerdi. Kendini toparlamak için durup bir sigara daha yaktı. Yanından geçenler sigaranın dumanını özlemle içlerine çektiler. Albay uzakta kafir herif diye mırıldandı. Sonra alnını silerek Gray'e döndü. Gerçekten Gray, onu böylesine kışkırtmak için aklını kaçırmış olmalısın. Üzgünüm, sanırım ki o... O ne olursa olsun kontrolünü kaybetmek bir centilmene yaraşmaz. Kötü bu, çok kötü, öyle değil mi ha? Evet efendim, Gray'e söyleyecek başka şey kalmamıştı. Albay Brent girindi, dudaklarını yaladı. İyi oldu, tam üstüne geldim. Bir subayın adi bir askere bağırmasına hiç dayanamam. Yine pencereden baktı. Kraldan nefret ediyor, ağzındaki sigaranın kendi ağzında olmasını istiyordu. Yine kafir herif diye mırıldandı Gray'e bakmadan. Disiplin diye bir şey yok, tüm Amerikalılar gibi. Hepsi kötü. Kendi subaylarına isimleriyle sesleniyorlar. Gözlerini kocaman açtı. Subaylar da adamlarıyla iskambil oynuyor. Allah kahretsin. Avustralyalılardan da beter bunlar. Üstelik de sanki bir haltmış gibi bir gösteriş, bir gösteriş. Alçaklık, sefillik. Hint ordusu bile bunlardan iyidir. Gray yavaşça öyledir efendim dedi. Albay hızla döndü. Yani o kadar kötülemek istemiyorum ama Gray, bu herifler neden bize ısınamıyorlar? Biz neden onlara ısınamıyoruz anlayamıyorum. Oysa bir zamanlar onları seviyorduk. Gray omuzlarını silkti. Şu özür dileme işini bir türlü içine sindiremiyordu. Albay arkasını dönüp kulübeden çıktı. Suratı asık, gözleri kısılmıştı. Gray ardından baktı. Sonra gözü patikanın yanında sigarasını tüttüren krala takıldı. Kendi kendine şimdi iş iyice kızıştı diye mırıldandı. Ya sen ya ben. Masters geri gelmiş, su dolu şişeyi getirmişti. Bir yudum içti, arkasına yaslanıp kralı nasıl ele geçireceğini yeniden düşünmeye koyuldu. Ama öğle yemeği aklına gelince açlığı ağır basmıştı. Şimdilik planlarını unutup bir şeyler yemeliydi. Sessizliği kötü bir gürültü bozdu. Gray Masters'a kötü kötü baktı. Adam üzerinde küçük kertenkelelerle bir yığın böceğin dolaştığı duvarın önünde sessizce oturuyordu. ''Dizanterin var mı Masters?'' Masters konan sinekleri eliyle kovalarken yüzünü buruşturdu. ''Hayır efendim, hiç olmasa 5 haftadan beri yok.'' ''İltihaplı mıydı?'' ''Yok, neyse ki değildi. Amipliydi benimki, öyle diyorlar. Üstelik neredeyse 3 ay oldu, sıtma da yoklamıyor, çok şanslıyım. Herhalde biraz beslendim de.'' Tahta masaya vurdu. ''Evet'' dedi Gray, ''beslenmiş görünüyorsun.'' ama yakında yerine birini bulmak zorunda kalacağını da biliyordu. Tekrar krala baktı, sigara içiyordu hala. Bir duman çekebilse o sigaradan. Masters yeniden guruldadı. Ne oluyor yahu, ne oluyor sana? Yok bir şey efendim, şey olmalıyım. Ama konuşmak için çok çaba harcanması gerekiyordu. Masters sözler yerine acıklı bakışları yeğlemişti. Dört bir yanını saran sinekler, sivrisinekler arasında sessizce oturmaya devam etti. Kimse konuşmuyordu ama sessizlik de yoktu. Burada hiçbir zaman sessizlik olmayacaktı. Masters sineksiz, sivrisineksiz ve kalabalıksız bir dünyada yaşamanın nasıl olduğunu anımsamaya çabaladı. Ama bu da güç istiyordu, bu yüzden vazgeçti. Öylece sessizce, düşünmeden, konuşmadan oturmasını sürdürdü. Soluk alması bile yavaştı. Bir tek kıpırtı vardı, durduramadı. Ruhu, eziyetle isyan eden, durmadan kımıldanıp kıvranan ruhu. Gray, haydi Master, sen gidebilirsin artık. Ben senin nöbetçiyi bekleyeyim, kim gelecek? Masters beynini zorlayıp adı hatırlamaya çalıştı. Bir süre sonra cevaplandırabildi soruyu. Bluey, Bluey White. Tanrı aşkına Masters diye bağırdı Gray. Onbaşı White öleli 3 hafta oldu. Oh bağışlayın efendim, şey olmalı. Sanırım Peterson, Pomi yani, İngiliz, piyadehane. Tamam tamam, git de yemeğini ye şimdi. Dönerken oyalanma, anladın mı? Evet efendim. Masters yarı yarıya hasırdan ürülmüş şapkasını başına geçirdi, selam verip kapısız odadan çıktı. Pantolonu ancak dizlerine iniyordu ve püskül püsküldü. Gray Allah kahretsin diye düşündü, kokusu 10 metreden duyuluyor, biraz daha fazla sabun verseler. Ama yalnız Masters'ın bu durumda olmadığını da biliyordu, tümü öyleydi. Günde 6 kez de yıkansan akşama leş gibi kokardın. İnsan gün boyu ölesiye terliyor, tozlara bulanıyordu. Gray bir yığın adamın ölüp gittiğine tanık olmuştu. Bölüğünü ve savaşı düşündüğünde acı daha da acılaşıp içine çöktü. Gözün kör olsun diye küfretti kendine. 24 oldun hala teğmensin. Her yerde savaş sürüyor, her yıl rütbeler arttırılıyor, durmadan fırsatlar çıkıyor daha yükselmek için. Ve ben burada rezil bir kampın içinde didinip duruyorum. Ah ulu İsa, bir gidebilseydik gidebileceğimiz yere, bir başka yere gönderilmiş olsaydık da Singapur'a gelmeseydik. Ah eğer, kendi kendine yeter be diye söylendi. Sen de Masters kadar kötüsün, iğrenç herif, aptal. Gray hala krala bakıyordu. Yanındaki adama neler söylediğini duymaya çalıştı. Ama çok uzaklardaydılar, sesleri gelmiyordu. Gray adamı tanımaya çalıştı ama seçemedi. Kolundaki işaretten binbaşı olduğunu görebiliyordu. Japonların emriyle herkes rütbe işaretlerini gece gündüz sol kolunda taşımak zorundaydı. Çıplakken bile. 2. Bölüm. Binbaşı zorlama bir neşe ile krala, aman efendim o ne günlerdi diye anlatıyordu. Sonra New York'a gittiğimde 33'te harikulade vakit geçirdik. Harika bir memleket Amerika. Almanya'ya yaptığımız geziyi anlatmış mıydım size? O zaman ben daha... Kral yorgun bir tavırla evet efendim diye kesti sözünü, anlatmıştınız. Uzun süreden beri olmadığı kadar nazik olduğunu, üstelik Gray'in üzerine dikilmiş bakışlarından da çok sıkıldığını düşünüyordu. Kendini güvende hissettiği, korkmadığı halde yine de güneşin altından ve kötü bakışlardan kaçıp bir köşeye sığınmak istiyordu. Yapacak çok şey vardı. Şu binbaşı diyeceği neyse bir an önce söyleseydi de rahatlasaydı. ''Bana izin verseniz efendim'' dedi sonunda, ''sizinle konuşmak çok zevkli ama...'' Binbaşı Barry telaşla "Oh bir dakika" dedi, çevresine tedirgin gözlerle baktı. Geçenlerin meraklı bakışlarından rahatsız oluyordu. Söylemediklerine akıllarından geçen soruları duyuyor gibiydi. Neden? Kralla neden konuşuyor? Sizinle sakin bir yerde özel konuşabilseydim. Kral yüreklendirmeye çalıştı onu. Burada konuşabiliriz. Biraz alçak sesli. Binbaşı Barry utançtan sırılsıklam olmuştu ama günlerdir kralı elverişli bir durumda yakalayıp konuşmaya uğraşıyordu. Yarıda bırakamazdı artık. Kaçırılmayacak bir fırsat yakalamıştı işte. Ama inzibatçının kulübesi 2 adım ötede. Kral hınzırca aynasızların özel görüşmemize katılmaya hakları yok ki. Ne demek istediğinizi anlamıyorum efendim dedi. Gerek yok. Albay Sarlır sizin bana yardım edebileceğinizi söyledi. Binbaşının sağ kolu tahtaydı ve sol koluyla tahta kolunu kaşıyor, çiziyor, sıkıp duruyordu. Siz bizim için bir meseleyi halledebilir misiniz? Yani benim için. Yakınlarda birilerinin olmadığına emin olunca bir çakmak diye fısıldadı. Bir Ronson çakmak çok iyi durumda. Sonunda sadede gelmişti, rahatlamıştı. Ama kendini çıplak hissediyordu şimdi. Herkesin ortasında, güneşin altında, üstelik bir Amerikalıya bu sözleri söylemişti. Kral bir an düşündü. Sahibi kim? Ben. Binbaşı hiddetlendi birden. Aman tanrım, onu çaldığımı sanmıyorsunuz değil mi? Ulu İsa, böyle bir şey yapmam. Bunca zaman sakladım çakmağımı ama artık satmak zorundayız. Birlikçe anlaştık. Kuruyan dudaklarını yaladı, tahta kolunu yine tırmaladı. Lütfen yapar mısınız bunu? En iyi fiyatı siz bulursunuz. Alışveriş kurallara aykırıdır. Evet ama lütfen, lütfen bana güvenebilirsiniz. Kral birden sırtını Gray'in kulübesine döndü. Böylece uzaktan dudaklarını okumasına engel olmuştu. Hafifçe çorbadan sonra birini gönderirim dedi. Parola binbaşı Albany sizi görmemi istedi olacak, anladınız mı? Evet binbaşı Barry durakladı. Yüreği deli gibi çarparak ne zaman dediniz diye sordu. Çorbadan, öğle yemeğinden sonra. Ha tamam, ona verin çakmağı, ben işi hallettiğim zaman size haber iletirim. Parola aynı olur. Kral yanan sigara sonuna gelmiş olmadı halde parmağıyla ezip yere attı. Tam üzerine basıyordu ki binbaşının bakışını yakaladı. Ah, izmariti ister miydiniz? Binbaşı Barry sevinçle eğilip izmariti aldı. Teşekkürler, çok teşekkürler. Küçük tütün kutusunu açtı, izmaritin kağıdını dikkatle yırtıp tütünleri içine boşalttı. Kuru çay yapraklarıyla karıştırdı, gülümseyerek... Biraz tat verir dedi. En aşağı 2-3 iyi sigara yaparım. Kral selamladı onu. Sonra görüşürüz. Binbaşı Barry nasıl diyeceğini bilemeden söze girişti yine. Sanmayın ki şey diyorum ama yani öylece bir yabancıya vermek. Nasıl bilirim şey olacağını? Her şey yolunda gider mi bilmem ki. Kral soğuk bir sesle birincisi aramızda parola var dedi. İkincisi herkes bilir beni. Bir şey daha var. Çakmağın çalınma olmadığına inandım. Belki de vazgeçsek iyi olacak. Oh lütfen beni yanlış anlamayın dedi binbaşı telaşla. Sadece sordum. Kalan tek şeyim o. Gülümsemeye çalıştı. Teşekkürler. Yemekten sonra. Ne kadar sürer dersiniz? Yani birisine devretmek. Mümkün olduğunca çabuk hallederiz. Bilindiği gibi satıştan %10 alırım dedi kral. Elbette, teşekkür ederim size. Tütün için de ayrıca teşekkürler. Artık her şey söylenmiş bitmişti. Binbaşı Barry sırtından büyük bir yükün kalktığını hissetti. Şansımız yolunda giderse diye düşündü. 600-700 dolar alırız. İyi idare edilirse insanı aylarca doyurur bu para. Aylar önce hastaneye giderken çakmağı ona veren ve bir daha da geri dönmeyen adam geldi bir an için aklına. Geçmiş geçmişti. Artık çakmak onundu. Satacak parasını da alacaktı. Hafif eğimli yolu neşeli adımlarla indi. Kral tüm konuşma boyunca Gray'in onu dikkatle izlediğinin farkındaydı. Askeri polis kulübesi önünde zorlu bir alışveriş konuşması yapmış olmak gücüne güç eklemişti. Kendi kendiyle övünerek rampayı tırmanırken tanıştığı bir yığın adama selamlar veriyordu. İngilizler, Avustralyalılar, subaylar, askerler. Önemli olanlara karşı takındığı özel bir tavır vardı. Ötekilere ise yalnız dostça gülümsemekle yetiniyordu. Kral tüm karşılaştıklarının kıskançlığını seziyor, hiç de aldırmıyordu. Alışmıştı buna, memnun oluyor, durumunun gittikçe sağlamlaştığını hissediyordu. İnsanların ona kral demelerinden de memnundu. Yaptıklarından bir Amerikalı olarak çok memnundu. Bir çamurun içinde yepyeni bir dünya kurmuştu. Şimdi kurduğu bu dünyaya bakınca mutluluk duyuyordu. 24 numaralı kulübenin önüne gelince durdu. Avustralyalıların kulübelerinden biriydi bu. Başını camdan içeri uzattı. "Hey Tinker," diye seslendi. "Bir tıraş, bir de manikür istiyorum." Tinkerbell küçük, incecik bir adamdı. Kahverengi bir derisi, küçük koyu kahverengi gözleri, durmadan soyulan bir burnu vardı. Ticaretin anladığı gibi Changi'nin en iyi berberi de oydu. "Ne oluyor, doğum günün mü bugün? Daha önceki gün manikür yaptım sana."
"Bugün de istiyorum."
Tinker omuzlarını silkti, pencereden dışarı atladı. Kral kulübenin sundurması altındaki sandalyeye oturdu. Tinker boynuna beyaz örtüyü bağlar, onu yerleştirirken keyifle sırıttı. "Şuna bak ahbap," dedi. Bir sabunu kralın burnuna dayadı. "Kokla bak." "Hey," dedi kral keyifle, "bu gerçek bir McCoy."
"Bilmem ahbap, bildiğim kadarıyla Yardley'in en iyi sabunlarından olmalı. Bizim ahbaplardan biri araklamış onu. Allah'ın cezası, niplerin burnunun dibinde araklamış. Kimsenin ruhu duymamış. Bana 30 dolara mal oldu ha. Fiyatı iki misline çıkarıp söylemişti. Senin için özel olarak saklayacağım bunu, eğer istersen tabii.
Sana bir şey söyleyeyim mi? Bunun da tıraş ettiğin sürece 3 yerine 5 papel sayarım," dedi kral. Tinker çabucak hesapladı. Sabun belki 8, belki 10 tıraş idare ederdi. "Azıcık arttır ahbap," dedi. "Paramı çıkaramıyorum." Kral kıkırdadı. "Attın işte," dedi. "Kilosunu 15'e alırım bunun." Tinker iddetle bağırdı. "Dinim imanım olsun, doğru değil bu. Beni enayi yerine koyuyorsun." Kızgınlıkla sıcak suya batırdı fırçasını, sonra da sabuna sürdü, sonra güldü.
"Sen kralsın ahbap, dediğin gibi olsun."
Kral memnunlukla öyle dedi. Tinker'la eski dostu onlar.
"Hazır mısın ahbap?" diye sordu Tinker. Fırçayı kaldırmıştı.
"Tabii." O sırada kral Tex'in patikadan aşağı doğru yürüdüğünü gördü.
"Bir dakika, hey Tex!" diye seslendi.
Tex kulübeye döndü. Kralı görünce ona doğru yürümeye başladı. Koca kulaklı, iri burunlu, oldukça genç bir adamdı. Neşeli gözleri vardı ve çok ama çok uzun boyluydu. Hiçbir şey söylemediği halde Tinker konuşulanları duyamayacağı kadar uzağa gitti. Kral, Tex iyice yaklaşınca "benim için bir şey yapar mısın?" diye sordu.
"Tabii."
Kral cüzdanını çıkardı, bir 10 dolarlık çekti. "Git Albay Brent'i bul. Şu çenesinin altında top sakalı olan ufak adam, ona ver bunu."
"Nerede bulabileceğimi biliyor musun?"
"Hapishanenin köşesinde olacak. Bugün Gray'i gözetleme sırası ondaydı."
Tex güldü. "Yine bir şeyler gelmiş başına ha?"
"Piç oğlu piç. Yine aradı beni."
"Salak," dedi Tex kuru bir sesle.
"Öyle." Kral gülüyordu. "Brent'e söyle bir dahaki sefere o kadar geç kalmasın. Ama orada olacaktın Tex. Bu Brent iyi aktör. Gray'e özür bile diletti." Tekrar güldü. Cüzdanından bir 5 dolarlık daha çekti. "Bunu da özür dilettiği için verdiğimi söyle."
"Tamam, hepsi bu mu?"
"Hayır, parolayı söyledi ona. Sonra da binbaşı Barry'i nerede bulabileceğini anlattı. Tex yoluna gittiğinde kral arkasına yaslandı. Şöyle bir bakınca bayağı kârda bir gün geçirmişti. Gray 16 numaralı kulübeye doğru hızla tozlu patikadan ilerliyordu. Öğle yemeği saati gelmek üzereydi. Izdırap verici bir açlık gittikçe daha çok bastırıyordu. İnsanlar şimdiden yemek için sabırsız bir kuyruk yapmışlardı. Gray çabukça yatağına gitti, iki teneke çanağı aldı, çatalıyla kaşığını da kapıp kuyruğa girdi. Önündeki adama "neden hala gelmedi?" diye sordu. "Nereden bileyim ben?" dedi Dave Davin sertçe. Aksanı seçkin mahallelerde yetişmiş olduğunu hemen belli ediyordu. Üstelik uzun bir bambu kamışı gibiydi. Gray sinirli sinirli "sordum işte," dedi Davin'a. Aksanına doğmuş olduğuna küfretti içinden. Bir saat kadar beklediler, sonra yemek geldi. Bir adam iki kazanı kuyruğun başına götürdü, yere koydu. Aslında kazan değil, eskiden yüksek oktanlı benzin bidonu olarak kullanılan koca tenekelerdi bunlar. Şimdi biri yarıya kadar pilavla, öteki de tepeleme çorbayla doluydu. Bugün köpek balığı çorbası yapmışlardı. En aşağı bir köpek balığı dilim dilim kesilip 10.000 kişinin çorbasına dağıtılmış olmalıydı. Herkese bir kepçe.
Hey, dinleyin arkadaşlar. Yüzbaşı Spence kulübenin orta yerinde duruyordu ama sesi dışarıdan bile duyulabilirdi. Haftanın subayıydı o, kulübenin yöneticisi. Küçük, esmer bir adamdı. Herkes içeri girene dek bekledi. Yarın ağaç işi için daha çok çalışmamız gerekecek dedi. Elindeki listeye bakıp bazı isimler okudu, sonra başını kaldırdı. Marlow. Karşılık veren olmadı. Marlow'un nerede olduğunu bilen var mı? Evert yanıtladı. Sanırım bir değil aşağıda. Söyle ona yarın havaalanı çalışma grubuna alındı, tamam mı?
Tamam.
Spence öksürmeye başladı. Astımı o gün kötülemişti yine. Kriz geçince sürdürdü konuşmasını. Kamp kumandanı bu sabah Jap generali ile bir konuşma daha yaptı. Yemeklerin arttırılmasını ve ilaç verilmesini istedi. Bir an durakladı, gırtlağını temizledi, sonra dümdüz bir sesle sürdürdü. Her zamanki karşılığı aldı. Günlük pilav hakkı yine aynı kalıyor. Spence dışarı baktı. Her iki çıkışın da emin olduğunu görünce sesini alçalttı. Herkes merakla kulaklarını açmıştı. Müttefikler Mandalay'dan 6 kilometre uzaktalar. Hala güçlükler oralarda. Giderken Japları alt etmişler. Müttefikler Belçika'da hala ilerliyorlar. Ama hava çok kötüymüş ve kar fırtınaları zorluyormuş. Doğu cephesinde de durum aynı ama Ruslar deli gibi kazanıyorlar. Önümüzdeki birkaç gün içinde Krakow'u almayı umuyorlarmış. Yanklar Manila'da iyi durumdalar. Şey yakınındalar. Durakladı, adı hatırlamaya çalıştı. Sanırım Luzon'daki Anyo Irmağı. Hepsi bu kadar ama iyi. Spence kulübe başkanlarının toplantısında bu haberleri ezberlemişti. Bir gün bir ispiyon çıkıp düşmana tüm haberleri onun verdiğini söyleyebilirdi. Hepsi bu çocuklar. Spence kendi yatağına gitti. Sinir içindeydi. Pantolonunu çıkarıp yatağın üzerine koydu. Sırtına bir havlu alarak kulübeden çıktı. Güneş hala yakıyordu ortalığı. Yağmurun yağmasına en az 2 saat vardı. Spence yolun karşı kıyısına geçti, duş yapmak için kuyruğa girdi. Haberleri her verişinden sonra duş yapması gerekiyordu. Zira her yanını kaplayan ter bir süre sonra yapış yapış oluyordu. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 30.